Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum.
Nasılsınız? Afiyettesiniz.
Elhamdülillah.
Allah afiyetler versin. Allah razı olsun. Yoğunluğunuz var.
İnşallah.
Elhamdülillah.
Yoğunluğu olması bir insana nimet.
Elhamdülillah. Geçen programımızda yetişmiş insan konusunu müzakere etmeye başlamıştık. Kahtı rical, adam kıtlığı Osmanlı'dan evet. Bu yana İslam dünyasının gündeminde olan konu. Bugün de bir anlamda İslam dünyasında büyük nüfusa rağmen yetişmiş insan noktasında sıkıntı çekildiği genelde kabul ediliyor. Yani hem bu sıkıntıyı değerlendirelim, hem bu açığı biz nasıl kapatabiliriz? Bu insan sermayesi açığını nasıl kapatabiliriz? Gençlere ne söyleyebiliriz? Nasıl bir kendini yetiştirme yolu açabiliriz? Dini ilimler, dini olmayan ilimler diye bir tasnif yapılabilir mi? Yani gençlerin dini ilimler alanına yönelmesiyle dini olmayan, la dini mi demeli artık, alanlara yönelmesi arasında
dine yandan bakan diyelim. Dinsiz bir alan olmaz.
Dinsiz bir alan olmaz. Evet. Onları bir değerlendirelim. Bir şey var bu hafta tartışma hocam. Biliyorsunuz Amerika'yı kim keşfetti? Christoph Kolomb'dan önce Müslümanlar Amerika'ya gitti mi? İşte Amerika'nın haritaları çizilmiş miydi daha önce Müslümanlar tarafından? Yani orada da bakın harita çizmek, Piri Reis vesaire gibi tarihte büyük insanlar yetiştirmişiz farklı ilimler alanında. Bir ara Cumhurbaşkanımız da dedi, bunlara inanmayan işte bizim ecdadımızın karadan gemi yürüttüğüne de inanmaz falan dedi. Ya bir dönem karadan gemi de yürütülmüş. Ya bunların hepsinin arkasında hakikaten ilim var, değil mi hocam? Birikim var. Oralardan buralara gelmişiz.
İsterseniz hocam böyle küçük bir mülahaza koyayım ben.
Buyurun.
Amerika'yı keşfeden tartışılır ama yaratılanı tartışılamaz. Allah yarattı Amerika'yı, bu kesin.
Amin.
Bunu tartışan var mı hocam?
O tartışma götürmez bir konu. Tabii ki, ama sonuçta biz insan alanından bahsediyoruz hocam. İnsan alanını da ortaya konan beceriler, yapılabilenler, yani İslam ilme büyük ehemmiyet vermiş. Ama bir açığımız var. Bunu daha önceki programımızda da konuştuk. Bir açığımız var. İsterseniz bugün biraz daha önümüze bakalım ve yani gençlere bir şeyler söyleyelim. Kendimizi nasıl yetiştirmeliyiz? Yani genelde sizler de böyle sohbetlerinizde bu tarz sorularla karşılaşıyorsunuzdur. Ya nasıl çalışalım hocam, neye yönelelim, yani bize ne tavsiye edersiniz gibi sorular soruluyordur. Yani radyo dinleyicilerimiz için de bu program iyi takip edilen bir program, hamdolsun. Onlara neler söyleyebiliriz, yani nasıl bir kendilerine yol çizsin diyelim ki, yani dedik ki ya bu insan açığını sen kapat arkadaş. Yani bir genç dedi, üzerine alındı bu sözü ve nasıl kapatayım diye sordu, kendime nasıl emek vereyim, özgül ağırlığımı nasıl artırayım diye kendine sordu. Neler diyebiliriz, biraz uzattım ama.
Estağfurullah hocam. İşi halledin de hep uzatın hocam. Yeter ki bir çare üretelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela hocam, insanın genç veya yaşlı mükerrem olduğuna inanıyor olması lazım. Hiçbir insan kendisini sıradan görmemeli. Belki de bizim sorunumuz sıradanlığımızı veya sıradana bile rahmet okutacak şekilde ikinci tip olduğumuzu, bu topraklarda zenciler gibi olduğumuzu inandırıldık,
evet,
diyeyim ben. İnandırıldık diyeyim. Bu nedenle bir Müslüman Rabbimin cennetine layık görülüyor isem imanım sayesinde, nedir ki dünya veya dünyadaki herhangi bir keşif ben ona layık olmayacağım?
Evet.
Önce varlığımızın mükerrem olduğunu, Allah-u Teala'nın üzerimizdeki nimetlerinin sayılamayacak kadar çok olduğuna ve bunlar bize verildiğine göre, yani Allah Teala bize bir nimet ihsan ettiğine göre, insanlık başta, Müslümanlık gibi büyük nimetler elimizde olduğuna göre, ben herhangi bir insandan, herhangi bir kaşiften, herhangi bir kaliteli bilinen insandan farklı değilim, geri değilim. Buna inanmak birincisi hocam. Ben Allah'ın mükerrem bir mahlukuyum. Rabbim beni cennetine koyacak. Bunun için uğraşıyorum. Ne ki dünya tamamı cennetten kıymetli olsun. Cennete layık bir insan neden dünyada çok önemli bir meziyete layık olmasın? Önce bunu, evet, bir numaralı konu bu hocam.
Hoşça hani, bak zatına kim diye bir şey var.
O belki hani
tasavvufi bir
merhamet et kendine filan gibi, affolursun gibi bir umutla belki söylüyorum. Ben, evet, daha fazlasını söylüyorum.
Evet.
Ben niye basit olayım? Ha, peki o zaman ben bir şey mi keşfetmem lazım? Veyahut da işte Halid bin Velid gibi elinde 7 tane kılıç kırılan bir pehlivan mı olmam lazım? Hayır. Ben mükerremim. Bu en büyük gerçek. Yani ben sıradan değilim. İnsanım. İki, beni Rabbim muhakkak bir şeyin kâşifi olarak yaratmıştır. Herkesin biraz önceki örnekte olduğu gibi Amerika'yı keşfetmesi gerekmiyor. Amerika bir defa keşfedilecek.
Evet.
Herkesin bir bilgisayar icat etmesi gerekmiyor. Herkesin bir tatlı bulup tatlı menüsü ihdas etmesi gerekmiyor. 7 milyarsa insanlık, Rabbim hiçbir tanesini boş yaratmamıştır. Herkese bir vazife takdir buyurmuştur Allah bu dünyada. Anneler, babalar olarak çocuklarının mesuliyetini Allah katında taşıyanlar, bir. İki, biz bir şey yapmak için bu dünyada var olduğunu düşünen gençler olarak arayışımız, ne için yarattı beni Allah? Ben ne keşfedebilirim? Hı hı. Ümmetime ne katkıda bulunabilirim? İnsan olarak mükerrem olup Allah'ın yarattığı tarzda kaliteli bir insan diye nasıl kayıtlara geçebilirim? Bunu aramalıyız biz.
Ana motivasyon bu olmalı.
Çünkü kesin Allah beni bir şey için yarattı. Ve onu yapmadığım zaman ben, yaratılış gayem olan işte kulluğu falan konuşmuyoruz. O herkesin vazifesi zaten. Bir iş için Allah beni yarattı. Bu farklılığı da bana lütfetmiştir o. Kıyamet günü dirildiğimde ben senin yüzünden şu boşluk oldu diye sorulacak muhakkak. Aramadım, araştırmadıysam. Evet, evet. Anne baba ihmal ettiyse bunu, anne baba da hesap verecek.
O zaman sanki rüşt, yani insanın rüşte ermesi, böyle bir idrake uyanması ile başlıyor.
Evet. Yani sadece biyolojik rüşt değil, evet, aradığımız rüşt. Evet. Yani biyolojik olarak bıyıkları falan çıktı çocuğun, aşık oldu falan. Ya bunlar hayvanlarla ortak paydamız aslında bizim.
Evet.
Ama insan olarak mükemmelliğimizi, Rabbimizin yarattığı bu azametli yapının hak ettiği yere oturtmak diye bir derdimiz olmalı. Evet. Bence hocam, Kur'an öğretirken Kur'an'ın bu yönünü, benim hayat kitabım olduğunu öğretmek bir numara, Elif cüzünü öğretmek iki numara olmalı.
Evet.
Çocuğa
önce Kur'an benim hayat kitabım idrakini kazanmalı.
Sahiplensin, 114 suresini bilmese, Fatiha'yı bilse, Fatiha yeter ona hocam. Evet. Fatiha bir insanı melekleştirir.
Aynen, evet.
Ama tamamını bilip de ne kitabı olduğunu bilmeyenin vay haline kıyamet günü.
Evet.
Yani o şekilde peygamberimi seviyorum mesela, değil mi? Aleyhissalatü
evet,
vesselam.
Aleyhissalatü.
Fakat bir soruyu anneler babalar tefekkür etmeliler. Hiçbir Yahudi yoktur ki Musa Aleyhisselam'ı sevmesin. Hiçbir Hristiyan var mıdır İsa Aleyhisselam'ı sevmiyor? İsa'yı sevmeyen bir Hristiyan var mı?
Olabilir mi yani?
Hristiyan denmez ona zaten.
Tabii, tabii.
Peki o sevgi kıyamet günü onları cennete koyacak mı? İsa'yı seviyor, Musa'yı seviyordu diye.
Tek başına olmayacak yani.
Ebu Bekir seviyordu radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O sevgi onu cennete koyacak ama.
Evet.
Şimdi buradan yani bir örnek vererek üzerine hı-hı gidiyorum. Anneler babalar İmam Hatip Lisesi'nde, Kur'an Medresesi'nde çocukları eğitenler. Bir mekanda oturup insanlarla İhya-ül Ümmüddin okuyup Müslümanca yetişmek için bir ders yapanlar. Biz Peygamber Aleyhisselam'ı sevmeyi Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı sevdiği gibi mi sevme olarak anlıyoruz? Yoksa iz sürme sevgisi mi diyoruz biz buna? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ki iz sürme sevgisiydi. Evet. Uğruna fedakarlık sevgisiydi.
Evet.
Ama bakıyoruz ki Hristiyanların ve Yahudilerin peygamberlerinin sevgisi hiçbir işe yaramayan, bilakis başlarının belası olacak olan bir şey. Kıyamet günü sevgi bu muydu diye de bir de hesap sorulacak onlara muhakkak.
Evet.
O yüzden bir gencin hocam her şeyden evvel yani mükemmel insanlık diyelim, başka bir isim koyalım, Allah-u Teala'nın yarattığı gayeyi arayış diyelim.
Evet.
Siz bunu rüşt sahibi olmak olarak isimlendirdiniz.
Yani ilk o hani rüşt denir ya, yani ilk hani bilinç haline gelme durumu bir çocuğun.
Orijinal düşünme.
Evet,
orijinal düşünme.
Şimdi orada bir uyanış sağlanması lazım diyorsunuz. Hayat gayesi.
Bunu da örneklerle evet işte açtık. Hı-hı. Kitap okuma, Kur'an okuma, evet, peygamberi sevme, dava sevme, İslam'ı, Müslümanlığı evet kabullenme, ya Müslümanım diye iftihar etme. Bunları ya orijinaliyle yakalayacak genç ya da bunlar onun adeta böyle altını çizerek söylüyorum, uyuşturucu malzemesi olacak.
Ne demek?
Evet. İşte Hristiyanları İsa hı uyuşturdu.
Evet.
İsa
evet
sevgisi.
Evet.
Yahudileri Musa sevgisi uyuşturdu.
Evet.
Bu ne biçim uyuşuk ki, Musa sevgisine bakarak Musa'dan sonra gelen bir sürü peygamberi öldürdüler.
Evet.
Musa standartlarında
onu
değildi.
Onu atlayamadılar. O bir üst şeye gitmesi gerekiyordu. Gidemediler.
Biyolojik sevgide kaldılar.
Evet.
Dava
evet
sevgisine, evet, fedakarlık sevgisine ulaşamadılar. Kaldı ki hayatında da Musa Aleyhisselam'a eziyet ettiler, evet, yani. Ne biçim sevgiyse bu. Dolayısıyla bizim İslamlığımız, insanlığımız orijinali üzerinde olmalı.
Evet.
Orijinali üzerinde olup olmadığını anne baba araştırmalı, muallim, murabbi, kimse araştırmalı. Bir genç ne kadar kitap okudum ben ziyade, kitap okuduğum bir seneden beri ne kadar mesafe kat ettim diye başlamalı. Araştırırken kendisini.
Evet.
Binaenaleyh Rabbim beni çok kaliteli bir iş için yarattı. Bu işin adı belli değil. Belki ben de bunu tespit edemeyeceğim de benden 4 nesil sonra insanlık bir işi geliştirirken 4 asır önce filan yerde yaşamış birisinin şu sözü insanlığa mal oldu da bugün bu hale geldi, insanlık övündü diyecekler belki de. Sonra biz keşif derken mesela önümüzde şu kalem var, bu kalemi keşfedip yazıyı sağlama olarak bir keşif diyoruz. Halbuki büyük oranda bütün kâşifler bir şeyden etkileniyorlar. Hani nasıl güvercine bakıp uçağı keşfediyor, hı-hı, insanlık. Mesela
ya da işte buldum diyor, böyle Arşimed'in hani suyun kaldırma gücünü bulması hadisesi. Hamamdan çıkmış koşmuş buldum diye.
Yani bunlar temel fıkrası gibi bir şey midir? Onu da bilmiyoruz ama
bir şey kesinlikle var tabii, bir uyarıcı oluyor.
O yani rüyada görüp keşif yapmıyor insanlar.
Tabii balığa bakıyor, ona göre.
Balık niye batmıyor onu düşünüyor. Yani kelebeği inceliyor.
Evet.
Ağırlık keşfediyor. Her halükarda benim iyi insan, mucit insan, kaliteli insan, kalıcı insan, hangi ismi vereceksek artık, bunlardan biri olmam benim aynada izler gibi kendimi izleyebileceğim bir zaman ve mekanda olması gerekmiyor.
Evet.
Beni melekler takdir etmeli. Yaratıldığı gayeyi doldurdu. O gayeyi gerçekleştirdi. Melekler demeli, Allah'ın kulları olarak insanlar da demeli şüphesiz.
Evet.
Ama bunu ben duymam şart değil. Duysam iyi olur. Duyma. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 105. ayeti olması lazım. Ayet rakamı şu anda tam aklımda olmayabilir. Allah-u Teala buyuruyor ki çalışın. Siz çalışın. Allah görecek. Peygamberi görecek. Müminler de görecek. Merak etmeyin.
Evet.
Yani çalışın. Bu ayeten münafıklara hitap ediyor. Madem tövbe ediyorsunuz çalışın görsün Allah. Şöyle görsün peygamber. Görsün müminler diye. Hem de mümine de hitap ediyor.
Evet.
Merak etmeyin çalışın. Görür Allah çalıştığınızı. Peygamberi görür. Ama müminler de bir şey görüyorlar demek ki. Müminler de görüyorlar. Onur duyuyorlar
evet.
yetiştirmekle. Evet. Burada özellikle vurguladığım, tehdit etmek istediğim şey üstadım. Genç şuna inanmalı. Ben asla boş değilim. Çünkü Kur'an-ı Kerim abes yaratmadık kimseyi diyor.
Evet.
Hiçbir genç. Peki maazallah organların...
Dolgu malzemesi değilim.
Değilim. Yani.
Evet.
Velev dolgu malzemesi isem de Allah'ın bir sanatının dolgu malzemesi.
Nereye dolacağımı bilmeliyim. Ya,
dolduğum yer çok önemli
evet,
hocam.
Evet.
Yani bir hastanın dişine konan bir alçıyla maden ocağında kalan bir alçı aynı değil herhalde. Yani dolgu dediğimiz basit bir şey değil.
Evet.
Müminlerin insanlığa hizmeti, kulluğu, cihadında dolgu malzemesi olsam ben daha ne isterdim Allah'tan ya.
Evet.
Şair diyor ya senin kılıcında bir kabza olsaydım ben kabzanda evet, şey evet. kabzanda bir yani parça olsaydım
diyor.
Ne kadar evet. ne kadar değerli bir şey.
Doğru.
Dolgu malzemesini basit görmüyor. O da önemli
evet.
bir iş.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan sahabiler daha büyük hangi şerefe erebilirlerdi? Onun suyunu getirdiler.
Evet.
Temizliğine yardım ettiler. Onun atının üzengisini tutmaktan şerefli ne var bu dünyada? Dolguyu da kabul
evet.
ediyoruz. Bir işe yarayan dolgu
İşe
olsun.
Yarayan, evet.
Burada hocam birinci noktamız bu. Yani bunu nasıl izah edeceğiz? Bunun için yüzlerce briefing mi yapılır? Yüzlerce ikna çalışması mı yapılır? Ama her şeyden önce anneler, babalar Allah'tan korkup çocuklarını bu büyük hedefe teslim etmek üzere büyütmelidirler. Mesela bir çocuğa defalarca kullandık bu örnekleri programımızda. Yani anne ve baba çocuğunu tahkir eden cümleler kullanıyor. Sinirleniyor
sen
işte.
Sen adam olmazsın falan.
Adam olmazsın veya adi bir hayvana benzetiyor. İşte şöylesin böylesin diyor. Bu bir defa ağızdan kaçtı unutuldu diyelim. Ama günde 3 defa bunu söyleyen bir anne ve baba. Sonra da o çocuğun büyük olmasını bekliyor. Büyük olmamaya alıştırılmış biri büyük olmuyor.
Evet.
Sabredecek anneler babalar peygamberlik makamı hariç her şeyi yapabilecek benim çocuğum diye yetiştirecekler.
Evet.
Bir.
Büyük
iki,
misyon.
Büyük misyon. Anne baba bunu çocuğuna reva görmedikten sonra. Niye başkası senin çocuğunu böyle yetiştirsin ki? Bir, ikinci olarak da üstadım, bir okul müfredatı, 4 yıllık bir okulun, herhangi bir okulun müfredatı, bir eğitim ve öğretim çalışmasıdır. Buna itiraz etmeyiz. Ama bir insan değildir bir okul. Mesela, 4 yıllık bir lise dönemi, bir gencin, ebedi kimliğinin ölçümü değildir üstadım.
Evet.
Bu çocuğa zulüm olur. Genci harap ederiz. Çünkü bu toprakları bugünlere getirenler ümmetimizin büyük insanları, hatta Avrupa'nın büyük adamları lise mezunu değiller hocam.
Evet.
Yani tamamı lise, üniversite mezunu insanlar değiller. Kaldı ki bugün Türkiye'de 100 iş adamından merak ediyorum 5 tanesi yüksekokul mezunu mudur üstadım? Çoğu liseden terk onları.
Evet.
Lise mecburi değildi okuyamam.
Evet.
Yani bugün 100 bin insan yani çalışan.
O şartları yırtarak yükseliyor bir yerde de hocam.
Belki yani, de lise okusa o da evet, böyle büyük bir iş adamı olmayacaktı. Olmayacak, evet. Dolayısıyla iş adamlığı fena bir şey değil hocam. 10 bin insanın ailesine rızık taşıyorsun sen.
Belki eğitim de böyle şablonlama tarzında olmamalı da yani zihin açıcı. Yani sizin şimdi burada ifade ettiğiniz o ufku önüne koyacak. Sen büyük yerlere atılabilirsin. Bizim buradaki işimiz de sana onun heyecanını vermek, belki onun ipuçlarını vermek gibi olmalı değil
ama
mi?
Ama eğitim öyle olmalı da eğitim evet, şu anda o okulun prestiji ucu olacak filan imtihanda birinci çıkmandan başka bir hedefi yok okulun.
Evet.
Devlet de zaten eğitime böyle bir hedef çizmiyor. Şöyle bir yanlışlık oldu tabii. Bu Cumhuriyet dönemine intikal edildiğinde hepimizin bildiği gibi nihayetinde ideolojik bir eğitim sistemi kuruldu. Yani yeni insan modeli yetiştireceğiz evet, diye. Evet. Ahlak, din, her şeyin sıfırlandığı bir eğitim modeli kurdular. Hala ondan da kurtulabildiğimizi söyleyemeyiz.
Tabii.
Hala çocuk dünya çapında bir zeki bir çocuk olsa bile filan kıyafeti giymeden okula gelse sınıfta kalıyor mesela.
Evet.
Ya bu çocuğu kaybetmeyelim, bir gömlek uğruna gitmesin bu çocuk denmiyor. Veyahut da mesela filanca müzik dersinden kalabiliyor çocuk. Ses yeteneği yok diye yahut da hesabı yok. Veyahut da nice filozof çaptaki bir insan matematikten kaldığı için yani her halükarda bu örnekleri çoğaltmaya gereğimiz yok. Şu andaki sorunumuz da o değil. Ama eğitim, 4 yıllık bir eğitim çocuğumuzun ebedi kimliği olarak kabul edilmemeli. Bir basamak evet, olarak görülmeli sadece anne baba
belki
tarafından.
Belki şu hocam, acaba orada da biraz düşünsek. Yani eğitim müessesesini ortadan kaldırmak mümkün değil.
Gerekli,
yani
lise, değil
gerekli de değil. Yani bütün zamanlarda eğitimin bir müessesesi olmuş. Yani Türkiye'de de böyle bir gerçek var. Ya ister dini eğitim diyelim, Kur'an kursu, medrese, imam hatip vesaire ya da ana baba eğitimi diyelim. İster işte seküler okullar diyelim. Bir okul eğitim müessesesi gerçeği var. Yani oralarda mesela bir eğitimci nasıl bir şey yapmalı? Yani nasıl bir rehberlik yapmalı gence, çocuğa? Çünkü ona biz bir insan malzemesi sunuyoruz ve oradan bir şey. Yani biraz önce anne babalar için söylediniz. Kendi çocuğunda neyi görmeli? Belki oraya da biraz daha vurgu yapmak lazım. Yani anne baba yani kendisine emanet edilen çocuğu nereye sevk edecek bir kendi içinde hazırlık sahibi olmak. Yani orada da problem var. Değil mi? Yani ana babaların ufku olmayınca çocuğa neyi verecek? Öğretmenin ufku olmayınca.
Anne babalar öğretmene itimat ediyor. Yani
evet,
verdik, iyi öğretmen buldun
bulduk diyor.
Öğretmen de hiyerarşiyi engel gösteriyor. İlkokulda
evet,
iyi eğitilmemiş bu
evet,
diyor. Bence hocam öğretmenler, iyi öğretmen şöyle düşünüyor. Ben işte 180 saat diyelim toplam ders verirsem helal olacak bana bu maaşım. Aman işte veyahut da haftada 30 saat diyelim. Aman haram girmesin maaşıma
evet,
diye düşünüyor. 51 dakika üzerine zil çalınca dışarı çıkıyor. Bu kağıt üzerinde doğru bir hesap hocam. Öğretmen 1. ile 50. dakikayı dersinde meşgul kitabı açtırıyor, çalıştırıyor talebeyi. Bu öğretmen helal yiyordur. Buna hiç kimse itiraz edemez.
Evet.
Dersine de çalışıyordur, geliyordur. Ama bu heyecansız öğretmendir.
Evet.
Çocuk bundan matematik öğrenebilir, fıkıh öğrenebilir. Ama bahsettiğimiz mesajı alamaz bu çocuk.
Evet.
Bence bu noktayı öğretmenler, öğretmenlerimiz, öğretmen deyip dışlamış gibi olmuyor, öğretmenlerimiz bu noktayı iptidai bir nokta görmeliler. Yani
başlangıç noktası.
Ama iptidai yani köhne yani, manasını, köhne görmeliler.
Yani köhne manasında kullanılıyor.
Köhne manasında kullanıyorum. Çünkü Avrupa'daki bir öğretmen de mesai saatinde bulunmazsam diye bir derdi var zaten.
Evet.
Veya Allah'tan korkmayan, insanlık gayesi olmayan biri de müdür sicilimi tutar, stajyerliğim kalkmaz diye belki böyle düşünüyordu.
Evet.
Bence Allah'tan korkan her öğretmen Allah'ın emaneti olarak görmeli talebeyi.
Evet.
Bu büyük bir fark hocam. Allah'ın emaneti.
Anne baba için de aynı şey.
Anne baba zaten yani ayetle sabit bu emanet. Öğretmenin.
Devlet için de böyle değil mi hocam? Devlet de kendisine emanet edilen.
Yani bu Ömer radıyallahu anh'a nispet edilen var ya, bir keçi Irak'ta düşerse ne yaparım? Yani Allah devlet adamlarına yardım etsin hocam. Velev ki kafir bir devleti yönetsinler.
Evet.
Çünkü ortada insan var, insanlık serveti var.
Evet.
Yani filan bakan, mesela orman bakanı ağaçlara zarar vermedim deyip kurtulamaz bu işten. Çünkü gelecek neslin ağaçları da sana emanetti ve gelecek kuşakların sorunları var. Yani hocam müminin bakışı farklı.
Evet.
Mümin kuş bakışı bakar. Kuş bakışı bakarken de mevcut günü görür, dünü inceler, yarınları inceler. Bu onun gördüğünün de %1'idir, %99 da ahiretteki hesaplaşmayı görür.
Evet, evet.
Yani eğer öğretmenimiz öğrencinin 50 dakika aksaksız dersi dinlediğini, üstelik de sözlü yaptığını, sözlü de anladığını, müfettiş geliyor, inceliyor ki öğrenci çok iyi anlamış. Bu nokta ise gördüğümüz, bu ise gördüğümüz, bu Allah'a iman etmeyen bir öğretmenin de göreceği bir şey.
Evet.
Helal al, benim maaşım helal. Götürüp hanımına bu ayki maaşım kuruşuna kadar helaldir bize. Üstelik de terlemiştim derste, klima yoktu sınıfta dese o da hakkı.
Evet.
Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Ama ben kendi öğretmenlerime bakıyorum. Rabbime hamd ediyorum hocam. Hocalarımı saymaya kalktığımda 200'den fazla insan var aklımda.
Maşallah.
Yani ilkokul okumadım ama sonraki dönemden hocalarım. Şimdi benimle şakalaşan, espri yapan hocalar var. Çok iyi şeyler öğrendiğim hocalarım var. Mesela Mekke'de üniversiteye girdiğimizde Allah rahmet etsin Muhammed İbrahim diye hocam vardı. Bana bir baktı. Sen Türk müsün dedi. Evet dedim. O zaman sen dedi İstanbul çocuğusun dedi. Oturuşun öyle dedi Arapça. Evet dedim. Döndü dedi ki sınıfa. Bakın dedi gençler dedi. Ben İstanbul'a gittim dedi. 66'da İstanbul'a gitmiş. Bu olayı 85'te oluyor.
Evet.
İstanbul'a gittim dedi. İstanbul öyle bir şehir ki dedi. Her iki caminin arasına bir cami yapmışlar dedi. Ben de anlamadım Arapçasını zannettim. Bir baktım böyle. Anlamadın mı dedi. İki cami böyle iki parmağını kaldırdı. Öbür parmağını da araya soktu. Bak böyle arada bir cami daha var dedi.
Evet.
Ama dedi sana niye söylüyorum bunu biliyor musun dedi.
Evet.
Öyle bir şehrin temsilcisisin burada unutma dedi.
Allah Allah.
Hocam 4 yıllık bir eğitim bu.
Değil mi? Evet.
Yüzlerce kişi var amfide.
Evet.
Ve seni ayağa kaldırıyor hoca. Yani
bir misyon
yıkıyor. Sonra hocam evine çağırdı bir gün gittik. Evet. Dedesi Sultan Abdülhamid'in mütercimiymiş Mekke'de.
Allah Allah.
Evet. Demiş. Sana ne dedim anladın mı dedi. Dedim ki Harem-i Şerif'te namazları kaçırma demek istiyorsun dedim. Hayır dedi. Bunu anlamadın dedi. Orada söyleyemeyeceğim bir şey söyledim ben sana dedi. Üstad ne dediniz
siz
dedim.
Siz de herhalde onu biraz konuşturmak için öyle söyledin.
Yok. Yani ben Harem-i Şerif'te namazları kıl. Sen camili bir şehrin çocuğusun diyor anladım.
Evet.
Dedi ki ben sana demek istediğim ki dedi hilafet toprağının çocuğusun dikkat et dedim sana
Allah
dedi.
Allah. Evet.
Sonra muhabbetimiz oldu. Babam Mekke'ye gelince tanıştırdım onları. Lütfü Doğan Hoca Efendi gelmişti tanıştırdım. O hatıra Lütfü Doğan Hoca onun dedesine ait hatıraları biliyormuş meğer ki.
Evet.
Çok güzel yıllarımız oldu. Evet. Allah rahmet eylesin. Hocam şimdi bu da hocaydı.
Evet.
Bir heyecan paylaşması yaptık hocamızla.
Evet.
Bana
evet.
Bir heyecan aktarmaya çalıştı
tabii,
o.
Tabii.
Şimdi 84 2014 hocam.
İçinizde taşıyorsunuz.
Taşıyorum. Dua ile anıyorum. Hilafet toprağının çocuğu kavramı diye bir kavram zihnimde var.
Yüreğinizde var evet.
Bu da hoca. Başka bir hocam da var hoca. Bu sebeple hocam hocalarımız bunu cami hocası da diyebiliriz hocam.
O da var.
Cami hocası da diyebiliriz. Kur'an kursu muallimlerimiz de diyebiliriz. İmam Hatip Lisesi'nde de ilkokuldaki öğretmen de diyebiliriz. Bir insanı Allah sana emanet etti mi?
Evet.
Bunu devletten maaş karşılığı yaptığın bir iş olarak görmek sıradan bir iş. Bunu herkes yapıyor zaten. Öbür türlü müfettiş sicil yazıyor sana başın derde giriyor. Allah'ın en mükerrem mahluku kulu bana emanet. Mümin böyle düşünmeli.
Evet.
Bu düşüncedeki bir insanın işi kolay hocam. Niye kolay? Melekler ona yardım edecek. Böyle olunca da gözlerinden bakışıyla talebeyi etkiliyor.
Evet.
Küçük bir esprin işe yarıyor. Ciddi bir tepki göstersen üzülüyor, çalışıyor talebe. Bu da meseleyi, önündeki müfredatı, ders kitabını bitirip bitirmemek düzeyinden alıyorsun.
Evet.
Bir insan yetiştirmek düzeyine getiriyoruz hocam.
Çok önemli, çok önemli.
Burada izin verirseniz ben öğretmen kelimesini bir tarafa doğru kaydırıyorum. Şimdi hocam...
Bir hatırlatmada bulunayım. Bu program bazen kim konuşuyor, ne konuşuluyor, dinleyiciler bir yerden yakalıyorlar, merak ediyorlar. Arada vermedik. Yani İslam'dan Hayata Ölçüler programındayız. Değerli dinleyiciler, bendeniz Ahmet Taş Getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla insan sermayesine verilmesi gereken emek, yetişmiş insan problemi, kaht-ı rical, İslam dünyasının ana insan problemi, bunlar üzerine sohbet
i̇nsan
ediyoruz hocam.
İnsan yetiştirme üzerine. Evet. Şimdi hocam, bir medresede veya İmam Hatip Lisesi'nde veya İlahi Hayat Fakültesi'nde veya düz bir yerde bir öğrenci 20-30 tane hoca görüyor her 3-4 senelik zaman zarfında. Evet. Belki de daha fazla görüyor. Yani bir sene içinde 7-8 hoca görüyor zaten. Şimdi mesela bir İmam Hatip, bir ilahiyat fakültesi programında 50 hoca gördüğünü kabul edelim. Ortalama, evet. 8 yıl içerisinde 50 farklı insan. Bunların içinde kabiliyetli olanlar var, alimi var, sıradanı var veya neyse. Ve 8 yılda İmam Hatip Lisesi'nde, ondan sonra ilahiyatta bir seviyeye geliyor.
Evet.
Bu seviye 3 aşağı 5 yukarı fena bir seviye değil toplum bazına bakıldığında. Evet. Hocam aynı insan gidiyor, o ilahiyattaki akademisyenlerin, İmam Hatip'teki hocaların bilgisi kadar belki bilgisi de olmayan bir şeyh efendinin önüne oturuyor.
Evet.
8 yılda aldığını 8 dakikada alıp dönüyor.
Nasıl oluyor?
Onu işte irdeleyelim hocam. Bütün akademisyenler, hepimiz bunu irdelemeliyiz. Şimdi
bilgiyi almıyor orada.
Bilgi nasıl alsın 8 dakikada
işte, veya bilgiyi karşısındaki almıyor. Başka tefsir, bir şey alıyor.
Tefsir uzmanı değil.
Evet.
Hadis uzmanı değil. Evet. Fıkıh uzmanı değil. Büyük oranda hepsi evet, böyledir evet. Demiyorum ama genelde şeyh efendilerin vakti olmaz böyle tahassüs yapmaya evet. Bir şeyde. Şimdi mesela 8 sene gidiyor geliyor, üzerindeki değişiklikler hissedilmiyor. Bir gün bir şeyh efendiyle bir saat bir oturum yapıyor. O da uzaktan belki onu görüyordur. Eve gidiyor. Hanım ilk gün hayrola sende bir değişiklik var diyor.
Var diyor.
İnsan
neyi alıyor şey hocam orada?
Yani hocam o, bu aldığı şey işte evet. Bahsettiğim birisi müfredatına sadık. 50. dakikaya kadar aksatmıyor. Derste şakalaşmıyor. güzel ders veriyor. Vakti zayi etmiyor. Öbürü de gönlünü veriyor hocam.
Evet.
Biri heyecan sahibi. Bu kişi de beraber olacağız. İkimiz inşallah cennette buluşacağız bununla diye bakıyor.
Yani bu benim yanıma geldi. Allah bana bunu gönderdi. Ben buna bütün varımı yoğumu vereyim diye bakıyor.
Bu çok önemli
evet,
hocam.
Evet.
Burada muadil bir benzetme nedir biliyor musunuz? Mesela 50 sene bir insan yaşadığı ülkede, şehirde, köyde her yerde namaz kılıyor. Aksatmıyor evet. Namazını. Kabe'ye gidiyor. Kalp krizi geçirecek gibi oluyor Kabe'de. Halbuki Kabe'nin şubesi bütün camiler. Orada mesela caminin önünde bağırıp çağırıyor.
Kabe'de başka bir aşı oluyor.
Evet. Bu işte Kabe'de heyecan var. Aslında Kabe'deki o gürültü, kalabalık, ayağına bastılar falan, camideki huzur da yok Kabe'de hocam.
Evet.
Genelde
evet.
Hele hac zamanı. Canını kurtarmaya çalışıyorsun yani tavaf ederken. Evet, köy camileri ben gidiyorum bazen, ahşap camiler hocam, burada 3 gün namaz kılsam geçiyor içimden. Evet, evet. Ama Kabe'deki o kalabalık gürültü, o köyde akasya ağaçlarının altındaki caminin, ahşap caminin vermediğini veriyor.
Evet.
Yani bakıyorsun ki yani İslam'ı iliklerime kadar yaşamışım elhamdülillah diye hissediyor insan. Hocam haşa yani ben böyle bir hak ihlali yapmış olmayayım. Öğretmenlerimizin işte tarif ettiğimiz şeyh efendi gibi bir şey veremiyorlarını tahkir etmek için söylemiyorum. Hepimiz bir seviye alalım. bir hız katalım evet, kendimizi evet. de söylüyorum. Yoksa helalinden kazanana.
Kendimizi tahlil ediyoruz.
Kendimizi, tahlil öğretmenlerimizi, evet. anne baba olarak kendimizi tahlil ediyoruz.
Bir sıçrama yapabilir miyiz?
Yoksa evet. tahkir bizim işimiz değil.
Tabii ki, tabii ki.
Ümmetin geleceğindeki insanlar, evet. bizim tarihimizi okuyanlar o tahkiri yapacak gerekiyorsa. Evet.
Ama bir şey var tabii. Yani bir problemimiz var. Değil mi?
Soğukluk
yani,
hocam.
İnsan açığı problemimiz var. Oradan geliyoruz buralara da. Yani bunu nasıl kapatabiliriz? Oradaki temel eksikliklerimiz ne? Oradan geliyoruz bu tahlillerinize yani.
Yani mesela en yakın bir zamanda bir sendikadan birkaç tane öğretmen birleşmişler. Çalışma ilkelerini konuşmak üzere Hı. geldiler. Allah razı olsun. Oturduk. Ben de çok mutlu oldum. Baktım soruları hep şu noktada odaklanıyor. Ya hocam bana bir tanesi hatta yüzüme dedi kusura bakma bir şey söyleyeceğim. Ben dedi 10 tane Nurattin Hoca'nın hocası olarak dirilmek istiyorum kıyamet günü. Ne yapayım dedi. Gel güzel. Bana ders okut dedim madem böyle istiyorsun. Yok öyle değil hocam dedi. Yani İmam Hatip Lisesi'nde 10 tane Nurattin dedi.
Çıksın.
Yani dedim ki bak ben sana bir şey söyleyeyim dedim. Ben bir mitinge katılmıştım diye. İdareyi gelmiş polis sıkıştırmış Nurattin Yıldız nerede diye. Bizim bir meslek dersleri hocamız şu anda öldü Allah rahmet eylesin. Bana dedi ki Nurattin idarede dikkatimi çekti. Seni her an çağırabilirler dersten sonra peşimden geldi. Beni evine götürdü. O konu kapanana kadar beni evinde tuttu. Hanımını da başka bir yere gönderdi ben evde rahat kalayım
evet,
diye.
Evet, evet.
Bir babalık bu hocam.
Evet.
Bir
evet.
babalık.
İşte sorumluluk yani bir yani kişiye karşı.
Sonra her akşam geldi. Dedi ki Nurattin dedi girersin içeri dedi. Senin bir kabahatin yok ama dedi. Başın belaya girer dedi. Müslümanlar dedi bir adam kaybetmesin dedi.
Güzel.
Allah rahmet eylesin. Ağır bir hastalıktan vefat etti hocam. Şimdi hocam bu bir hocalık, babalık ve heyecan meselesi. Adamın bana borcu yok. Olayla ilgisi yok. İdaredeyken dikkatini çekmiş. Nurattin Yıldız diye birisi soruşturuluyor. Lise talebesi çocuğa yazık olur diye çıkıyor idareden. Geliyor beni götürüyor evine saklıyor.
Evet.
Evine saklıyor. Meğer sonra öğrendim ki peşimden de bu olayın bir yanlış olduğunda idarede tartışmış, karakola gitmiş, düzeltmiş. İşi garanti edince bana derslere gel geri dedi.
Evet güzel.
Şimdi illa böyle tabii çocuklar eve götürme anlamında demiyorum. Ama insanın bir yaşında bebeğine gösterdiği letafeti, inceliği, aman düşer çocuk nezaketini evet. lise talebesine gösteriyor olduğunu talebe hissedince ders anlatmaya gerek yok evet. hocam. Evet. Sende ne varsa hani bu bilgisayardan bilgisayara bir şey aktarılıyor ya kablosuz bir şekilde. Evet. Kablosuz hiç tahtaya yazı yazmadan öğrenci onları senden alıyor zaten. Şeyh Efendi'nin farkı bu işte hocam.
Evet.
Gönül
evet.
aktarımı yapıyor. Şeyh Efendi
bu
ne derse
öğretmen
oluyor.
Öğretmen hocam demin size hani sendikadan geldi dediniz ya. Hani ne yapayım da ben mesela okulumda 9 tane Nurettin hoca yetiştireyim. Aslında bu soru böyle tek kişinin sorusu değil hocam. Belki binlerce öğretmenin yani hani o dert sahibi böyle hakikaten de çocuğu emanet olarak gören öğretmenlerin de sorusu. Yani belki bizim de işte ya bu açığı nasıl kapatabiliriz sorumuzun şeyi o. Şimdi bence bu öğretmenlere de bir şey söylemek lazım. Yani şu tarz söylemişsinizdir mutlaka. Yani,
onlarla iki saat
yani konuştuk. Şu tarz çalışmak lazım diye. Yani vaktimiz ilerliyor. Ben şimdi sizin mesela bir özel çalışmanız var bir vakıf bünyesinde. Oraya gelen gençler de biliyorum ki yani Nurettin hocam bize rehberlik etsin. Biz kendimizi yetiştirelim. Yani İslam dünyasının Müslümanların ihtiyacı olan adam haline gelelim gibi bir arayışla geliyorlar. Onlara da rehberlik ediyorsun. Allah razı olsun. İşte o rehberlik nasıl bir rehberlik? Size o öğretmene ne söylediniz? Size böyle bir genç geldiğinde ne söylüyorsunuz? O anlamda şöyle bir tecrübelerinizi paylaşmanızı ben istirham edeceğim.
Şimdi hocam öğretmen kardeşlerimize böyle 3 saate yakın sürdü toplam oturumumuz. Allah razı olsun onlar notlar aldılar. Sonra dediler ki keşke kaydetseydik bunları daha evet. iyi olur dediler. Şimdi çıkarken o öğretmen dedi ki bir tanesi Hocam dedi, biz bu soruyu dedi çok kimseye soruyoruz ama dedi hep uçuk laflarla götüştürüyorlar. Onun için de kayıt cihazı getirmedik dedi. Keşke kayıt cihazı getirsin. Yani sen de bizi savsaklayacaksın başından düşündük.
Ya çünkü hocam üstünde derinleşilmemiş konu. Yani derinleşmeyince şey üretemiyorsunuz. Yani siz onu kendi içinizde dert edineceksiniz. Niye? Yani ben bu Müslümanların insan sermayesi açığını nasıl kapatabilirim? Buna bir kafa yormak gerekiyor. O noktada sizin çabalarınız var. Onu paylaşalım.
Şimdi o öğretmen kardeşlerimize dedim ki bir numaralı işiniz, bu işi kulluğunuzun bir parçası göreceksiniz. Namazda sehiv secdesi yaptığın zaman yanılınca bunun da sehiv secdesi olacak sizin için.
Çok güzel.
Mesela sizden bir taneniz ne konusu anlatıyorsunuz? İşte abdest konusunu anlatıyoruz. O gün olur ki eşinle rahatsızdın, eşin doğum yapacaktı, moralin şevkin kırıktı, performans dedikleri şey düşüktü. Geldin, dersi anlattın, talebelerde notlarını tuttular. Bir hafta sonra bu ders eski derslerin kıvamında olmadı, bunun telafisini yapayım deyip, gençler herkes eve giderken siz 10 dakika bekleyin, ders takviyesi yapacağım diyorsan, sen bu işi ciddiye alıyorsun demek.
Evet, güzel.
Yani tıpkı ne gibi, namazımda eksiklik oldu, sehiv secde yapayım diyor. Sonra bakıyorsun ki şu yanlışmış, bir daha kılıyorsun o namazı.
Tabii.
Orucun kazasını yapıyorsun. Senin orucun namazın olmalı bu öğretim.
Evet, evet.
Çünkü neden? Kıyamet günü Allah-u Teala bunu sana soracak. Efendimiz buyuruyor ki aleyhisselam, bunlara bu hadis-i şerifin şerhinden başlamıştım. Allah'ın 10 kişiyi emanet edip de sonra da o emanetin hesabını vermeden cennete sokacağı bir kulu yoktur diyor Efendimiz.
Allah Allah.
Yani öyle bir devlet mevletten söz ettik biz.
Anne baba, öğretmen.
Bir öğretmen, 10 kişiden aşağı sınıf yok zaten. Çünkü
devlete varınca iş çok zor.
Hocam o hep de yani o hiç zor bile değil artık. Yani zorluğun bir kademesi var.
Evet.
Bu zor bile değil. Burada hocam bu hadis benim mihmendarım olmalı. 10 kişiyi emanet etti Allah. Layık bir düzende de olsa bu düzen meselesi değil. Yani evet. Bu insanlık meselesi. Bu 10 kişinin hesabını vermeden cennet yok.
Evet.
Bunu düşünen bir öğretmenle saat 8-10 geçeydi ders, girdim ben 9'da da çıktım.
Evet.
Diyen aynı değil hocam. Biri bekçi gibi, biri anne gibi duruyor sınıfta.
Evet, güzel.
Bu farkı yakalamalı öğretmen.
Çok güzel.
10 kişinin hesabını vermeden cennete girmek yok. Bu cihat gibi eğitim yapmak demek.
Evet.
Bu ibadet gibi, namaz gibi eğitim yapmak demektir.
Çok güzel.
Bu oruçlu iken gibi yapmak. İki, dedim ki bilmiyorum böyle bir imkan var mı ama sabır ölçümü diye bir test varsa gidin sabır ölçümü yaptırın. Böyle bir test yap, kan tahlili, ben kolesterol falan ölçtürüyorum da sabır ölçümü yapılıyor mu bilmiyorum.
Evet.
İki kişinin sabır ölçümü yapması lazım hocam. Bir ehliyet alanın.
Evet.
Devlet bunu yapmalı.
Çıkalım.
Yani iki de öğretmen sabret. Çünkü
güzel.
Trafik senin iradene göre gidilemeyen bir yer.
Evet.
Sabretmeyen bir saniye için kornaya basıyor gece yarısı.
Evet.
Yani kul hakkına giriyorsun. Sabırsızlıktan gaza basıyorsun. İki, öğretmen hocam başkasının doğurdukları ve her biri bir dünya olan 30 kişiyle uğraşıyor.
Evet.
Her biri bir dünya bunların. Ancak peygamber nitelikli, Eyüp Aleyhisselam nitelikli sabrı olan biri çocuk yetiştirir.
Zaten öyle derler. Peygamber sabrı lazım diye.
Yani Eyüp sabrı deniyor ya.
Evet.
Yani esasen sabırda Nuh Aleyhisselam daha büyük örnek hocam. En az 10 katı Eyüp Aleyhisselam'ın örneği.
Evet.
Ama her halükarda sabır testi, ben bunu tabii mecazi olarak söyledim yani.
Evet,
gidip de
evet.
Hastanede sabır testi yapacak hali yok. Başkasının doğurduğuna sabredeceksin sen. İnsanlar kendi doğurduğuna sabredemiyorlar.
Evet.
Çünkü sabredemeyen hocam yüzeyselleşiyor bu sefer. Halbuki sinirlendirdikçe çocuk merhameti açılmalı hocanın. Onlara bir örnek verdim.
Evet, evet.
Onlar çünkü hemen sınıfların gerginliğinden, çocukların
tabii.
serseriliğinden, avareliğinden bana örnekler verdiler.
Evet,
ben
çok,
onları
çok
dinledim.
Doğru, evet.
Dedim ki güzel kardeşim, bir hasta düşünün, hastaneye geldi. Doktora diyor ki vallahi kolumu kaldırınca ağrıyor diyor. Doktor bununla ilgilenir mi? İlgilenir diyorlar. İkinci hasta geldi. Doktor bey kolumu kıpırdatamıyorum dedi. Bununla ilgilenir mi dedim. Daha çok ilgilenir. Doğru. Öbür hasta geldi, doktor bey bu kolum koptu, kopacak gibi diyor. Bununla ne yapar? Bütün takatini harcar. Öğretmen ilim doktorudur. Öğretmen öğrencisi terbiyeli ise bir kapasite gösterecek. Yaramazsa iki kapasite, bela bir çocuksa son kapasiteyi gösterecek.
Evet.
Bu öğretmen hocam. Bunun da hocası Musab bin Ümeyr'dir.
Evet, evet.
Musab bin Ümeyr melek gibi adamlara derse gitmedi.
Evet.
Onu öldürmeye gelenlerle ders yaptı.
Tabii.
Ve öğretmenliğin nasıl Bilal Habeşi müezzinlerin piri, öğretmenliğin piri Musab. Devlet kurdu hocam.
Evet.
Nesil yetiştirdi.
Nesil yetiştirdi.
Radıyallahu anh. Ama sabrıyla.
Evet.
Öldüreceksen öldür. Hele bir dinle beni.
Dinle beni dedi. Evet.
Ben hiç unutmuyorum hocam. Bizim sınıfımızda çok kapasiteli bir yaramaz arkadaş vardı. Ama kapasiteliydi. Onu dövmeyen hoca, o zamanlar okullarda hürriyet vardı dayağa karşı. Onu dövmeyen hocanın herhalde, yani kadın hocalar dövmezdi mesela.
Evet.
Hocam bir Arapça hocamız vardı. Yaşıyor. Allah afiyetlerini ya hepsini daim etsin. O hocamız ona kafayı taktıydı. O arkadaşımız şu anda müftü hocam Türkiye'de.
Evet.
O arkadaşımız. O arkadaşımızı hocam dövmeyen tek hoca oydu. Arapça hocamız. Dövmediği gibi onu ara sıra derslerden sonra çağırır, elini omuzuna atar. Bravo sana filan gibi sözler söylerdi. Biz de sinirlenirdik. Yani olan biz suslu duruyoruz, bize bir şey dediği yok. Yani övüyordu. Evet. Hocam azdıkça merhametini büyüttü. Azdıkça talebe merhametini büyüttü. Gözümle gördüm. O öğrenci hem çok iyi bir üniversiteye girdi. Üniversiteye girişi çok iyi oldu. Hem de gönül adamı oldu o genç.
Evet, evet.
Dolayısıyla örnek olarak bildiğim için zikrediyorum bunu ben. Dolayısıyla bizim öğretmenliği sabır deposu gibi görmemiz lazım.
Evet.
Öyle hakkaniyetten dolayı sinirlenen, yanlışlara kızan filan öğretmen. O trafik polisi olmalı hocam. Yani öğretmenlik özel bir meslektir. İnsan yetiştiriyorsun. Karşındaki senden akıllı genelde.
Evet.
Ve öğretmen olarak hocam kesinlikle üçüncü tavsiyem, okuldan mezun olduktan sonra öğretmen her sene bir yüksek okul bitirmeli. Örgün eğitimde değil ama.
Evet.
Çünkü şöyle. Ben okul okudum. Mesela İlahiyat Fakültesi okudum. Din dersi öğretmeni oldum. Ne aldım? 10 cilt kitap aldım oradan ilim olarak.
Evet.
İlim hocam eskir durduğu yerde. Eski ilimle girdiğin sınıfta erkekliğini, delikanlılığını göstererek sen ilmini ispat edersin. Değirmen gibi. Arkadan buğday geldikçe değirmen aşağıdan un öğütecek. Eski öğüttüğünü bir daha öğütmemeli değirmen. Yani okuyan...
Yoksa taş kendi kendine öğütür.
Taş, belki o değirmeni bilmiyordur şimdi dinleyenlerimiz. Onu örnek vermeyeyim dedim. Öğretmen çok okumalı, araştırmalı hocam.
Okudukça... Yani öğretmenin eğitimi bitmemeli.
Bitmemeli.
Evet.
Bu okudukça sabrı da, kapasitesi de, örneklemesi de artacak. Mesela talebe tekrara düştüğünü görmemeli öğretmenin.
Evet.
Mesela abdestimi anlatıyor öğretmen. Farklı örneklerle hep abdesti anlatmalı. Bir yıl içinde o öğretmeni 50 örnekle karşısında görmeli öğrenci. Bu da heyecanlı öğretmenin gerektirdiği
tabii,
sonuç.
Tabii, tabii.
Yoksa yasal olarak devletin müfredatını anlatana kimse bir şey demiyor.
Evet. Bir de yorulursunuz zaten hocam. Yani o
rutinleşirseniz
tabii. Bir süre sonra ayağınız geri gitmeye başlar. Yani o heyecan yüklü olmazsa hakikaten kendinizi yenileme iradesi de olmaz. Onun için öğretmenlik belki sürekli heyecanı beslemek gereken de kendi içinde.
Taze heyecanla. Her
şarj
sefer
olmayı değil mi? Evet.
Bu da bilgiyle olur.
Evet.
Artı öğretmen kardeşlerimize çok önemli bir tavsiyem daha üstadım. İnsanda iş körlüğü diye bir şey oluyor.
Evet. Sistem bu, körlüğü diyorlar.
Sistem körlüğü. Körlüğü. Yani aynı okula gidiyorsun, geliyorsun. Ben şahsen kanaatim 5 yıldan fazla bir okulda durmamalı bir öğretmen.
Evet.
Eğer duruyorsa tenezzül edip yani bir şahsiyetinden ferahat etmek de gerekiyorsa, mesela haftada bir gün arkadaşların okullarına gidip daha iyi okullar görmeli, daha iyi hocalar görmeli, daha berbatlarını görüp şükretmeli.
Evet.
Yani sürekli mezun olduktan sonra tayin olduğu okulda 10 sene kalmış, 10 sene orada artık iş görülüyor olmuş, aynı saatte giriyor çıkıyor. Bilgi de bunu tazelemeyebilir.
Evet.
Yani onun mahallesinden o okula gelenler hep aynı zaten, 3 aşağı 5 yukarı. Dolayısıyla öğretmen semt olarak da kendini yenilemeli.
Evet.
Farklılık. Bunu Avrupa'ya gidip Avrupa'daki öğretmenleri görmesi anlamında söylemiyorum. O başka bir araştırma konusu. Ama bizim toprağımızdaki çiçek farklılıklarını görmeli öğretmen. Evet. Bu da ona çok katkıda bulunur.
Evet.
Çok katkıda bulunur.
Hocam yani devamı gelecek anlaşılan ama süremiz bitti. Bu konuyu konuşmaya devam edelim inşallah. Ben sizin o kendi eğitim tecrübeniz, yani vakıftaki gençlerle yaptığınız çalışmayı da inşallah dinleyicilerimizle inşallah bir paylaşalım diye düşünüyorum. Yani öğretmen üzerine de daha konuşuruz. Bu mesele böyle kolay bitmez yani.
Bitmemeli hocam. Çünkü öğretmen okuldaki adam değil. Anne de öğretmen. Evet. Baba da öğretmen. Evet, evet. Örgün değil o kadar.
Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet değerli dinleyiciler, bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.